Baş kaldıran insan Albert Camus.
Ayrım 11.
Bununla birlikte kalıtçılarının kimler olduğunu, politikayı sevmeyen son Alman olduğunu söyleyen kişiden hangi politikanın çıkarılacağını biliyoruz. Sanatçı zorbalar tasarlıyordu o. Ama bayağılar için zorbalık sanattan daha doğaldır. Parsifal olacağına Cezar Borgia olsun daha iyi diye haykırıyordu. Hem Sezar geldi hem de Borgia ama Rönesans'ın büyük kişilerinde bulduğu gönül soyluluğundan yoksun olarak. Türün ölümsüzlüğü önünde bireyin eğilmesini, zamanın büyük çevriminde yok olmasını istiyordu. Irkı türün özel bir durumu yaptılar. Bu iğrenç tanrı önünde bireye boyun eğdirttiler. Onun korku ve titreyişle söz ettiği yaşam bayağı bir derin bilim düzeyine indirildi. Anırırcasına güç isteminden söz eden bir bilgisiz beyzadeler ırkı her zaman hor gördüğü bir Yahudi düşmanı biçimsizliğini de hesabına geçirdi. Usla birleşmiş gözü pekliğe inanmıştı o. Güç dediği şey de buydu. Onun adına gözü pekliği Us'un düşmanı yaptılar. Gerçekten erdemi olan bu erdem böylece kendine karşıt bir biçime, patlamış bir şiddet biçimine sokuldu. Mağrur Us'un yasasına uygun olarak özgürlükle yalnızlığı birleştirmişti. Onun o öğlenin ve gece arasının derin yalnızlığı makineleşmiş kabalıkta yitip gitti. Sonra da bir sel gibi Avrupa'nın üzerine boşandı. Klasik beğeninin, alaycılığın, tok gözlü pervasızlığın savunucusuydu. Soyluluğun nedenini düşünmeden erdemli davranmak olduğunu, dürüst kalmak için nedenler bulmak zorunda olan bir insandan kuşku duymak gerektiğini söyleyebilmiş soyluydu. Doğruluk delisiydi. Ölümcül düşmanı, bağnazlık olan en yüce Us'un, en yüce dürüstlüğünün inatçı savunucusuydu. Ama ölümünden 30 yıl sonra kendi ülkesi yalanın, şiddetin kurucusu durumuna getirdi onu. Özverisiyle hayranlık verici bir duruma getirdiği kavramları, erdemleri, tiksinti verici bir duruma düşürdü. Marx bir yana bırakılırsa, Us tarihinde Nietzsche'nin serüveninin bir benzeri daha yoktur. Ona yapılan haksızlıkları ne kadar düzelsek azdır. Tarihte başka anlama çekilmiş, ihanete uğramış felsefeler yok değildir kuşkusuz. Ama Nietzsche'ye ve nasyonel sosyalizme gelininceye dek baştan sona eşsiz bir ruhun soyluluğu ve çekişmeleriyle aydınlanan bir düşüncenin dünyanın gözleri önünde bir yalanlar alayıyla toplanmış cesetlerin korkunç yığınıyla süslediği hiçbir zaman görülmemişti. Üstün insanlık öğüdünün yöntemli bir biçimde alt insan üretimiyle sonuçlanması, işte hiç kuşkusuz yerilmesi ama aynı zamanda da yorumlanması gereken bir olay. 19. ve 20. yüzyılların büyük başkaldırı akımının son noktası bu amansız kulluk olacaksa, bu başkaldırıya sırt çevirmek ve çağına seslenen Nietzsche'nin umutsuz çığlığını yinelemek gerekmez miydi? Benim bilincimle sizin bilinciniz aynı bilinç değil artık. Nietzsche ile Rosenberg'i birbirine karıştırmamamızın her zaman olanaksız olacağını kabul edelim ilkin. Biz Nietzsche'nin avukatları olmalıyız. Kendisi de söylemişti bunu. Arılıktan yoksun kalıtçılarını önceden suçlarcasına, Us'unu kurtaranın bir de arınması gerekir demişti. Ama onun tasarladığı biçimiyle Us'un kurtuluşu arınmayı dışarıda bırakmaz mı? Sorun bunu bilmekte. Nietzsche de sonuçlanarak Nietzsche'yi de alıp götüren devinimin de kendi yasaları, kendi mantığı vardır. Felsefesine giydirilen kanlı giysileri bunlar açıklar belki de. Yapıtında kesin öldürme yönünde kullanılabilecek hiçbir şey yok mudur? Öldürücüler düz anlam için özü, hatta düz anlamda özden kalanı yatsıyınca aradıkları bahaneleri bulamazlar mıydı onda? Evet yanıtını vermek zorundayız. Nietzsche'nin düşüncesinin yöntemli yönü bir yana bırakıldıktan sonra başkaldırı mantığı sınır tanımaz olur. Öldürmenin Nietzsche'nin putları yatsımasında değil, Nietzsche'nin yapıtını taçlandıran kendinden geçmiş bağışlanışta doğrulandığı da gözden kaçmaz. Her şeye evet demek, öldürmeye evet demeyi de varsayar. Öldürmeyi kabul etmenin iki biçimi vardır. Köle her şeye evet diyorsa, efendisinin varlığına ve kendi acısına da evet demektedir. İsa direnmezliği öğretir. Efendi her şeye evet diyorsa, köleliğe ve başkaldırının acısına da evet demektedir. İşte zorbanın ve öldürmenin yüceltilişi. Özelliği sürekli yalan, sürekli öldürme olan bir yaşamda bozulmaz bir kutsala, yasaya, yalan söylemeyeceksine, öldürmeyeceksine inanılması gülünç değil mi? Evet öyle. Doğa ötesi başkaldırı da başlangıçta yalnızca yaşamın yalanına ve cinayetine karşı çıkıştı. Nietzsche'nin ilk hayırı, unutmuş evet'i, bu dünyayı yatsıyan aktöreyle birlikte başkaldırının kendisini de yoksar. Nietzsche, İsa'nın yüreğini taşıyan bir Romalı Sezar istiyordu bütün gönlüyle. Ona göre aynı zamanda hem köleye hem de efendiye evet demekti bu. Ama her ikisine de evet demek sonunda en güçlüyü, yani efendiyi onaylamak demektir. Sezar ister istemez gerçek egemenlik uğrunda düşünce egemenliğinden vazgeçecekti. Nietzsche yöntemine bağlı bir öğretici olarak cinayetten nasıl yararlanılabilir diye soruyordu kendi kendine. Sezar yanıt verecekti. Onu çoğaltarak. Nietzsche, erekler büyük olunca insanlık başka bir ölçü kullanır. En korkunç yollara da başvurmuş olsa cinayeti cinayet olarak yargılamaz diye yazmıştı. 1900 yılında bu savın ölümcül olacağı 100 yılın eşiğinde öldü. Açık görüşlülük saatinde boşu boşuna her türlü aktöre dışı eylemden söz etmek kolay ama bunlara katlanma gücünü bulabilecek miyiz? Örneğin sözümde durmamaya da öldürmeye de katlanamam ben. Eritip bitirir bu beni, öldürür, sonum olur diye haykırmıştı. İnsan deneyinin tümüne peki denildikten sonra bakarsınız başkaları gelir, yalan söylemek, öldürmek yüzünden eriyip gitmek şöyle dursun, daha da güçlenirler. Nietzsche'nin sorumluluğu, düşüncenin öylesinde üstün yöntem nedenleriyle Dostoyevski'nin insanlara sunulunca hemen kapışacaklarından emin olabileceğimizi söylediği, şu onursuzluk hakkını bir an içinde de olsa yasaya uygun kılmış olmasıdır. Ama istemeden yüklendiği sorumluluk daha da ağırdır. Gerçekten kendi düşündüğü kişidir Nietzsche. Yoksayıcılığın en keskin bilincidir. Başkaldırı anlayışına attırdığı önemli adım, ülkünün yoksanmasından, ülkünün dinsel nitelikten uzaklaştırılmasına götürür onu. İnsanın kurtuluşu Tanrı'da olmadığına göre bu kurtuluş yeryüzünde olmalıdır. Dünyanın bir yönü olmadığına göre bunu onayladığı andan sonra bir başka yönü, üstün insanlıkta sonuçlanacak bir yönü benimsemelidir insan. Nietzsche insan geleceğinin yönetimini istiyordu. Yeryüzünü yönetmek görevi bize düşecek yakında. Başka bir yerde de savaşın felsefe ilkeleri adına yönetileceği günler yaklaşıyor diyordu. 20. yüzyılı haber veriyordu böylece. Ama bunu haber vermesi yoksayıcılığın öz mantığını tanıdığı ve varış noktalarından birinin de imparatorluk olduğunu bildiği içindi. Ama bu kadarıyla bile bu imparatorluğu hazırlıyordu. Nietzsche'nin tasarladığı tanrısız, yani yalnız insan için özgürlük vardır. Dünya çarkı durup da insan var olana evet dediği zaman öğleye ermiş özgürlük vardır. Ama var olan oluşur. Oluşa evet demelidir. Işık geçer sonunda, gün batmaya yüz tutar. Tarih yeniden başlar o zaman. Tarihte de özgürlüğü aramalıdır. Tarihe evet demelidir. Nietzschecilik bu bireysel güç istemi kuramı, tümel bir güç istemi içinde yer alacaktı ister istemez. Dünya imparatorluğu olmayınca hiçbir şey değildi. Nietzsche özgür düşüncelilerden, insanseverlerden nefret ediyordu kuşkusuz. Düşünce özgürlüğü sözcüklerini en aşırı anlamlarında anlıyordu. Bireysel düşüncenin tanrılığı. Ama özgür düşüncelilerin de aynı tarihsel olaydan, Tanrı'nın ölümünden yola çıkmalarını, aynı sonuçlara varmalarını önleyemezdi. Nietzsche, insanseverliğin temel nedenleri atıp, varılacak nedenleri alıkoyan, üstün doğrulamadan yoksun bir Hristiyanlıktan başka bir şey olmadığını iyi görmüştü. Ama sosyalist kurtuluş öğretilerinin yoksayıcılığın kaçınılmaz bir mantığıyla kendisinin de söylediği şeyi, üstün insanlığı kendi omuzlarına yükleneceklerini sezememişti. Felsefe ülküyü dinsel niteliklerinden sıyırır ama zorbalar gelir, çok geçmeden kendilerine bu hakkı veren felsefeleri de niteliklerinden sıyırırlar. Nietzsche özgünlüğünü kötülüğün, yanlışın ve acının tanrılığa karşı bir kanıt olamayacağı bir kamu tanrıcılık bulmasında gördüğü Hegel'i incelerken sezmişti bu sömürüyü. Ama devlet, kurulu güçler hemen yararlandılar bu büyük adımdan. Bununla birlikte kendisi de cinayetin hiçbir şeye karşı kanıt olamayacağı, tek değerin insanın tanrılığında bulunacağı bir dizge tasarlamıştı. Bu büyük adımdan da yararlanılacaktı kuşkusuz. Bu bakımdan nasyonel sosyalizm yoksayıcılığın kudurmuş ve gösterişli bir sonucundan, geçici bir kalıtçıdan başka bir şey değildir. Nietzsche'yi Marx'la düzelterek artık bütün evrene değil de yalnız tarihe evet demeyi seçenler de başka türlü mantıklı, başka türlü hırslı olacaklardır. Bu andan sonra Nietzsche'nin Acun önünde diz çöktürdüğü ayaklanmış adam tarih önünde diz çökecektir. Şaşılacak ne var bunda? Hiç değilse üstün insanlık kuramıyla Nietzsche, ondan önce de sınıfsız toplumuyla Marx, öteki dünyanın yerini daha sonraya verir. Bu konuda Nietzsche hem elenlere hem de öbür dünyanın yerini hemene verdiğini düşündüğü İsa öğretisine ters düşüyordu. Nietzsche gibi Marx da stratejik biçimde düşünüyor, yine onun gibi biçimsel erdemden tiksiniyordu. Her ikisinin de gerçeğin belli bir yanına bağlanışla sonuçlanan başkaldırıları Marksizm-Leninizm'de eriyecek, Nietzsche'nin çok önceden sözünü ettiği şu papazın, yetiştiricinin, hekimin yerini alacak olan kasta cisimleşecektir. Fark, temel fark, Nietzsche'nin üstün insanı beklerken var olana, Marx'ınsa oluşuna evet demeyi önermesidir. Marx'a göre tarihe uymak için boyunduruk altına alınması gereken şeydir doğa. Nietzsche'ye göre ise tarihi boyunduruk altına almak için uyulan şey. Hristiyan'ın Elen'den farkıdır bu. Nietzsche olacakları önceden kestirmişti hiç değilse. Yeni sosyalizm din dışı bir tür cizvitlik yaratmak, bütün insanları birer araç yapmak yolunda, sonra istenen şey rahatlık. Bunun sonucu olarak eşi görülmedik bir ruhsal köleliğe doğru yürünüyor. Tüccarların ve filozofların bütün eylemleri üzerine düşünsel sezarcılığın kanat gerdiği görülüyor. Başkaldırı Nietzsche felsefesinin potasından geçtikten sonra bir özgürlük çılgınlığı içinde dirimsel ya da tarihsel sezarcılığa varır. Salt hayır, Stirner'i bireyle birlikte cinayeti de tanrılaştırmaya götürmüştür. Ama saltık evet, insanın kendisiyle birlikte öldürmeyi de evrenselleştirmeye varır. Marksizm-Leninizm, Nietzsche'nin kimi erdemlerini bilmezlikten gelerek onun istemini kendine mal etmiştir. Büyük ayaklanış böylece kendi elleriyle zorunluluğun dizginsiz krallığını yaratır. Kendisi de içine kapanmak üzere. Tanrı'nın zindanından kurtulduktan sonra ilk kaygısı tarihin ve usun zindanını kurmak olacak, böylece Nietzsche'nin yendiğini ileri sürdüğü yok sayıcılığın perdelenmesini ve perçinlenmesini tamamlayacaktır. Başkaldıran şiir. Doğa ötesi başkaldırı evet'i yatsıyıp da saltık yoksamayla yetinince kendini görünüşe adar. Gerçeğin bir yanını yatsımaktan vazgeçip de var olana tapmaya yönelince er geç eyleme varır. İvan Karamazov ikisi arasında yapmaya bırakmayı yansıtır ama acılı bir biçimde. Başkaldırmış şiir 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başında bu iki uç, yazın ve güç istemi, us dışı ve ussal, umutsuz düş ve dizginsiz eylem arasında gidip gelmiştir hep. Bu ozanlar hepsinden önce de gerçek üstücüler, görünüşten eyleme giden yolu alımlı bir örnek olarak son bir kez daha aydınlatırlar. Hawthorne, Melville'den söz ederken onun inançsızlıkta bir türlü rahata eremeyen bir inançsız olduğunu yazabilmişti. Göğü kuşatmaya koşan bu ozanların da bir yandan her şeyi devirmek isteyip bir yandan umutsuz bir düzen özlemini dile getirdikleri söylenebilir. Son bir çelişkiyle mantıksızlıktan mantık çıkarmak, us dışını bir yöntem yapmak istediler. Romantizmin bu büyük kalıtçıları, şiiri bir örnek durumuna getireceklerini, onun en iç parçalayıcı yanında gerçek yaşamı bulacaklarını ileri sürdüler. Kutsala saldırıyı tanrısallaştırdılar. Şiiri de bir deneyim, bir eylem aracı biçimine soktular. Onlardan önce olaylara ve insanlara etkimeye kalkanlar bunu hiç değilse Batı'da us kuralları adına yapmışlardı. Gerçek üstücülükse Rimbaud'dan sonra çılgınlıkta, yıkmada bir kurma kuralı bulmaya çalıştı. Rimbaud yapıtıyla ama yalnız yapıtıyla belirtmişti yolu. Ama fırtınada bir şimşek bir yolun ucunu nasıl gösterirse öyle. Gerçek üstücülük bu yolu açtı, belirteçlerini koydu. Gerilemeleriyle olduğu kadar aşırılıklarıyla da başka bir yol üzerinde baş kaldırmış düşüncenin saltık us dinini kurduğu sırada uygun bir us dışı başkaldırı kuramına son ve görkemli anlatımını verdi. Ne olursa olsun esinleyiciler yani Lotrimon ile Rimbaud us dışı görünüş arzusunun baş kaldırmış kişiyi eylemin en özgürlük öldürücü biçimlerine hangi yollardan götüreceğini gösterir bize. Lotrimon ve bayağılık. Lotrimon baş kaldırmış kişide gösteriş isteğinin bayağılık istemi ardına da gizlenebileceğini ortaya koyar. İster yükselsin ister alçalsın, baş kaldıran adam gerçek varlığının tanınması için ayaklanmış olmakla birlikte her iki durumda da olduğundan başkası olmak ister. Lotrimont'un kutsala saldırıları ile törelere bağlılığı da hiçbir şey olmama isteminde karar kılan şu mutsuz çelişkiyi gösterir. Bunda genellikle düşünüldüğü gibi bir sözden dönme bulunmaması bir yana, Moldoror'un büyük ilk geceye seslenişini de, Posis'in çalışkan bayağılıklarını da aynı yok olmak kudurmuşluğu açıklar. Lotrimont'la başkaldırının delikanlılık olduğu anlaşılır. Bomba ve şiirin büyük yıldırıcıları çocukluk çağından yeni çıkmışlardır. Moldoror'un şarkıları dahi bir liselinin kitabıdır neredeyse. Dokunaklılığı da evrene ve kendi kendine karşı ayaklanmış bir çocuk yüreğinin çelişkilerinden doğar.
Ayrım sonu.